Ayrım 3.
Bu iki büyük güç, evrende etkinliğini sürdürdükçe bireysel ya da devlete özgü davranışa göre iyiliksever de olabilir, kötülüksever de. Dengeyi yıkabilir de, koruyabilir de. Onlar kötülüksever olduklarında erkeksiyle kadınsı varlıklar arasında uyumsuzluk doğar. Yaratıcılık ve uyumluluk yerine uğursuzluk, yıkımsal eylem gündeme gelir. Bu durumda bireyler kendi egemenlikleri uğruna savaşırlar. Bir kişisel değer düşüklüğü, benlik değersizliği ortaya çıkar. Böylece bencillik bütün ölçülerin ötesine geçer. İkili bir uygulama ve baskı etkinlik kazanır. Bu duruma gelince ikisinden de yararlı, sağlıklı bir iş çıkmaz. Oysa işlevleri düzgün yürürse biri ötekinin yetersizliklerini, eksiklerini giderir. Ancak yin yang varlık alanına çıkmakta yetkin bir ikililik ve bağlaşım değil, tersine o birliğin ta onun çevresiyle kuşatılmıştır. O bütünlüktür. O ikililiğin ve ikili olmayışın simgesini vurgular. O kendiliğinden var olan bağımsız büyük birliktir. Ondan doğan ikililiktir. Burada monat sözcüğü geçmektedir. Bu sözcük Leibniz felsefesinde özgün bir kavramdır. Kendi başına var olan, yaratılmamış, bağımsız varlık anlamına gelir. Evren bütününü yansıtır. Monatlar sayısızdır, birbirleriyle önsüz, sonsuz uyum içindedir. Biri ötekine karşı kapalıdır. Varoluş ve var olmayış birbirini gerektirir. Bu, tanrısal bir bağdaşımdır. Tüm tinsel ve dünyaya özgü yaşamın kaynağıdır. İki olanlar hep bir olandan doğar, birbirinden ayrılmaz. Yin ve Yang tinsel alanda Tao'nun içkin ve aşkın görünüşüdür. Tin'in soluk alıp verişidir. İçkin, insan bilincinin anlayış yetisinin sınırları içinde bulunan, kavranılan. Aşkın, insan bilincinin sınırları dışında kalan, deney verilerinin üstüne çıkan, varlığı düşünülüp özü kavranılamayan. Yeryüzünde, dinde olumlu ve olumsuz olan, tanrısal tapım ve törenle ilgili dışa dönük olumlu uygulamalarla içe dönük edilgin gizemli, inançlara değgin uygulamalar arasındaki karşılıklı değişim bağlamında görünür duruma gelir. Burada bir olanda ya da Tao'da bilgi ve varoluşun birliğine yönelik bir iç içe eriyip kaynaşma söz konusudur. Simge olarak Yin Yang arasındaki varlık bağlamı yetkinliğin kendisidir. Onun simgeseli de yüzeyselde ve derin anlamdaki yüksekliktir. O, bütün olanakları içerdiğinden tükenmezdir. 4. Bölüm Pakua. Pakua, 8 üçlü. Yin Yang ikiciliği anlamını iki kesik yin çizgisi ile kesiksiz bir yang çizgisinde bulur, bu çizgiler iki belirleyici diye bilinir. Bunlardan dört simge ortaya çıkmış ya da yin ve yang içinde duruma göre durağan ve devingen olmanın iki aşaması oluşmuş. Bunların hepsi 8 üçlüye ulaşır. Bu pa kuadır. Yin yang güçlerinden fışkıran görünümler anlamındadır. Başlangıcı olmayan bu ikili 8 üçlüyü ortaya çıkaran dört biçimi yaratır. Evrenin bütünlüğünü ancak bilgeler kavramıştır. Onlar değişik biçimleri tasarlamak ve onların değişik niteliklerini simgelemek için düşünsel örnekler kullanırlar. Yin Yang ilkeleri öğretisi, evrenle ilgili yorumundan ve nesnel eylemler evreninde görülen etkisinden, onun bütüncül, yaratıcı görünümünden ve değişimlerinden söz edildiği gibi konuya değinir. Bu sorunlar Değişmeler kitabı Yi Ching'de bulunur. Bu yapıt bir olasılığa göre Konfüçyüs eliyle yeniden düzenlenmiş, dahası bir evren bilim niteliği taşıyan bu yapıtın Taoculuktan da Konfüçyüsçuluktan da eski olduğu sanılır. Yi Ching bu iki felsefenin temelini oluşturmuş, ikisince de kullanılmıştır. İkisi de ondan yararlanmıştır. Söylence Fu Shi'den söz eder. Dahası bunun Kral Wu eliyle genişletildiği ileri sürülür. Bu kral gök evrensel babadır, yer de evrensel anadır görüşünü öne sürmüş, böylece Yin Yang ilkesini gündeme getirmiştir. Yi'nin belirtimi yukarıda güneş ve aşağıda ay anlamını içeren iki bölümden oluşan bir bütünü vurgular. Değişmeler gizemsel varlık bağlamında görülmüştür. Bunlar bütün olanaklı bileşimlerde ve oranlamalarda yin ile yangı yansıtır. Bunlar da 8 üçlüden oluşur. Bu yin ve yangla ilgili iki çizgiden ortaya çıkar. Bunlar yin yang çevre öğe dörtlüsü gibi doğanın ikili görünümünü Platon'daki özdeş ve ayrı gibi ve bütün evreni, ondaki tüm nitelikleri, onun kökensel birliğini, düzenli çokluğunu simgeler. Yi'de düşünce, eylem yoktur. O etkinliği içinde evrenin tüm olaylarını, olgularını içermesine karşın kendiliğinden sessiz ve dingindir. Simgesel olarak bir bütün niteliği taşıyan bu üçleme iki kata çıkarılarak bir altılı, oluş ve ayrılış alanında ortaya çıkan, yaratma ve görünüş dolayısıyla gündeme gelen başkalaşmaların ve değişmelerin anlamsal görüntülerini oluşturur. Onlar ayrıca görünen çokluk içinde var olan nesnel birliği, uyumun son başarılarını simgeler. Bu 8 üçleme, her biri Yin Ching'in bir bölümü üzerinde duran 64 altılıya değin genişler. Her üçleme doğanın bir gücünü yansıtır. Ya etkin ya da edilgin olan bu üçleme gereklilikle yin-yang ilkesine katılır. Dünya sürekli bir akış içindedir. Ortada sonsuz bir etki ve tepki değişimi vardır. Bu değişim nesnel olayların ve bütün çatışkıların genel alanında yinelenir. Pakua'nın en eski biçimi, karşıt ikilikleri bir çevrede sıralayan, bu çevresi de zaman ve kapsamlı uzamı simgeleyen Fu Hishi'nin yazdığı söylenen bir yapıttadır. Zaman ve kapsamlı uzamı simgeleyen, bu çevreyi oluşturan çizgilerden ibaret simgelerin anlamları. Qian, gök, çevre, baba, kral, etkinlik, yaratıcı erk, tüm varlığın özüne geçen nedensellik, tinin egemen gücü. Yang, kun, yer, dörtgen, ana, kraliçe, edilgenlik, yaratıcı tinin kapsayıcı ve ortaya getirici görünümü, ilk özdeğin biçimlenmesi, yasa yanıtlama, dinginlik, yin. Tui, göl, bataklık, buğu, dışa yönelik anlayış gücü, bilgeliği kavrama durumu, toplama, bulut, yağmur, emme, dölleme, verimlilik, sevinç, eğlenme, oylum, yin. Li, ateş, güneş, sıcaklık, aydınlık, parlaklık, dışa yönelik bilinç, güzel, kendinden geçiş, özveri, öze işleyicilik, arınma, yang. Chen, gök gürültüsü, depreşen erk, güç, iç tepi, uyanma, devinim, ilk yaz, bahar, gelişme, yin. Sun, yel, tin, anlık, öze işleyicilik, yaşam soluğu, bölünme, odun, yang. Kan, su, ırmak, deniz, karanlık, duyumlar, istekler, dengesizlik, sımsıkı kavramak, boşluk, sakınca, arınma, yin. Ken, dağ, özdeksel doğa, ayrılmışlık, yalnızlık, yükseliş, durağanlık, bozulmuş, yang. Bu 8 üçlemeye özgü simgeselin değişik görünüş alanları aşağıda dizilenmiştir. Bu iki büyük ilkenin ve onların birbirini işten tutan güçlerinin karşılıklı bağımlılığı, ateş ve su gibi birbirine karşıt yapıda olan nesnelere özgü üçleme ile tasarlanır. Ateş, yang erildir, etkindir, ortada kırık yin çizgisini içerir. Su, yin dişil gücü gösterir, edilgindir, yang çizgisini iki yin çizgisi arasında taşır. Bu, ateşle suyun iki karşıt anlamlı nesnenin bileşimine aracılık eder, bunlar iç içedir. Dahası bunlar yaratıcı ve dağıtıcı da olabilir. Böylece yinle yang değişik basamaklarda ve durumlarda uygun biçimde değişken olabilir. Altılıkların içinde de böyle güçlü bir yang çizgisi güçsüz bir yin durumunda bulunabilir. Bunun karşıtı da olabilir. Ancak bu durumlar düzenin dışında uygunsuz ve simgeseldir. Bu altılıklar yin yangın bir çizimidir. Onlar birbiriyle bağlantılı iki üçlemeden ortaya çıkmıştır. Birbirini izleyen her 64'lü altılık karşıtlığın yin-yang örneğine uygun düşer. Söz gelişi yaratıcı olanı, edilgin olan, birlikteliği, karşıtlık, devinimi, dinginlik, yetkini yetkin olmayan izler. Bundan başka yin ve yang çizgileri yin-yang çevre simgesine uygundur. Onlar saltık durumda yansıtılmaz, tersine devingen, göreli olarak ortaya çıkar. Sonra onlar karşıt doğrultudaki devinimi yansıtır. Bu da karşıtlarına yönelirler anlamındadır. Devingen yin X ile, devingen yang ise O ile gösterilir. Yin-yang değişim itkisinden genel görünüş alanına çıkan evren doğmuştur. Onunla da 5 ilke ya da etkililer yaratılmıştır. Ateş, su, odun, maden ve toprak. Bunlar değişim, kendi değişim etkisiyle 10 bin nesnenin gerçek olaylar evrenini oluşturan evrensel güçlerdir. Burada 10 bin sayısı simgeseldir, sayılamayan sayısız anlamındadır. Bu 5 ilke, 5 temel odağı simgeler. Ateş, güney, odun, doğu, maden, batı, su, kuzey, toprak, orta yer. Öte bu dört doğrultu yılın dört bölümünü yansıtır. Toprak yeniden beşinci, temellendirici, egemen olucu etkeni dile getirir. Ötekilerde böyle bir güç yoktur. Toprak üzerine oturmamıştır. Mevsimlerin yıllık akışı içindeki evreli değişimi yıllık evreyi aşar. Bir evre 60 yılı kapsar. Bunlardan her birinin ayrı ayrı adı vardır. Bu değişim sürecinde yıllar yörüngenin yarıçapına göre dizilmiş, bu yörünge yin yang simgeyi kuşatmıştır. Yılların böyle akışı bir saat yelkovanında olduğu gibi yörüngede gözlenerek sol yandaki öz saygısı alanıyla ilgili geleneği izledi. İşte evrenin evreli gözlemi buna dayalıdır, buna göre tasarlanır. Bischoff Schuon'un dediği gibi, çekim ve çarpışmanın, nesnelleşmenin ve içsel dönüşmenin, korumanın ve yenilemenin, sözün kısası belli bir ölçüye uyan hepsi oluşumun birinci ve ikinci aşamalarıyla göz önünde tutulur. Taocu evren bilim evrelidir, gelişimci değil. Evren durağan bir süreç içinde kavranmıştır. İnsan gerekimli bir ilerleme devinimi içinde değil, bir oluşum durumunda bulunur. Bilge kişi bu değişim süreciyle özdeşleşmiştir. Bu nedenle yaratma olayıyla birlikte gider ve belli bir ölçüde Tao ile birleşir, bir olur. İnsan kendi kendine bir küçük evrendir. Nesnel olarak da bu beş öğeden oluşmuştur. Tinsel ve canlı bir varlık olarak Yin ve Kuvei'den, Yang ve Shen ile ilgili tinsel bilicilerden biçimlenmiştir. İnsanın bu küçük evreni büyük evren gibi düzenlenmiştir. Bütün bu bölümler bir akışın, yaratmanın, ışımanın, çözülmenin ve eski biçimini almanın kesintiye uğramayan sürecinde bulunur. Var olmak ve var olmamak başkalarıyla bir olmaktan doğar. Taoculuk evreli bir dünya görüşünü dile getirdiğinden ilerleyişin sunağında doğaya uygun bir yakarışta bulunmaz. Emerson'un dediği gibi toplum gelişim göstermez, bir yana çekilip oturmakla, olanla yetinmekle kalır, öteki yanda ilerleyenin gerisinde kaldığı gibi. Aşamalı dönüşüm zaman içinde değildir. Çağdaş tarihte söz gelişi köleliğin ve çocukları çalıştırmanın kaldırılması, tutuklulara, gözaltına alınanlara türlü acılar çektirilmesi, milyonlarca insanın çocuğun belli odaklarda toplanarak sıkıntılara uğratılması, köleleştirilmesi, Nazi Almanya'sında, Sibirya'da, çağımız Çin'inde de görülen uygulamalardır. Toplumsal bilinç küçük çocukların, yaşlı kişilerin haklarını savunma konusunda, binlerce kişinin beslenme yetersizliği sonucu ölmesinin konusunda çok duyarlıdır. Buna benzer biçimde kimi ufak çaplı kuruluşlar bu açlık sıkıntılarını gidermek için kolları sıvamıştır. Oysa bunun yanında bu iyiliksever işlere karşıt durumda 100 milyonlarca dolar nükleer savaş araçlarının, öldürücü gereçlerin ve insan kıyımına yönelik teknik girişimlerin geliştirilmesinde oldukça geniş bir alanda tüketilmektedir. K.S. Suabji şunu soruyor: İlerleme ancak nereden nereye? Korku yaratan, yıpratan bir gelişme, bir ürün var ortada. Bu çürümüş bir tözdür, kötüdür. Bu gelişme bozulma, yozlaşma süreci içindedir. Bu durum ilerleme sürecinde de geçerlidir. Gerçeğe karşın burada sözcük bir çöküşü kapsayan gelişmiş evreyle bağlantı içinde kullanılmaktadır. Çağdaş duygusal süreçlerin boş konuşmalardan doğan düşsel görüşlerini sınıflandırma oyalaması gündemdedir. R.S. Nettleship şu yorumu getirdi: İnsanın gözlem yetisi öylesine uzaklara gitmiş ki bu durmayan gelişmeden söz edebilmek için çok yorgun görünüyor. Biz bir değerlendirme yapabilecek durumda değiliz. Böylece dünya tarihini bir gelişme olarak anlayıp anlatmak elimizden gelmez. Biz bir yüzyıl boyunca kesintiye uğramayan bir ilerlemeyi saptayabilseydik, ortada bir yıkımın, gerilemenin bulunduğu konusunda gündeme getirecek savımız olmazdı. Bir gerilemeden söz edemezdik. Biz burada gelişmenin bir yanda gerilemeye yönelik olduğunu, öte yanda da ona ayak uydurulduğunu görüyoruz. Biricik gerçek ilerleme ancak iç evrende olanaklıdır. Aydınlanmanın başarısı ancak uzam, zaman ve bağımlılık tasarımından doğan bir kurtuluş içinde olabilir. Evrenin evreli bir gözlemi yine evrende bireye dayanır. Tüm durumlar yükselişin, çöküşün, gelişmenin, yıkılmanın, yaşamın ve ölümün kesintisiz sürecinde kavrandı. Görelilik evreninde devinim egemendir, tüm varlık geçicidir, bağımlıdır. Ancak bu bağımlılığın ve akışın ötesinde saltık olanın devinmezliği, Tao vardır. Göreli olan ona dönme gereğindedir. Bir olandan dışa çıkıp ikililik ve on binlerce nesne dünyasına giren insan, ilkin karşıtların uyumunu birlik içinde bulmalıdır, kaynaklarına dönmelidir. Tao'nun kökensel birliğini yeniden kurmalıdır. Tao aydınlığında bağlaşanla ayrışan birdir, nesnel öznelle birliktedir. Nesnelle öznel arasında bir bağlantı yoksa bu Tao'nun eksenidir. Eksen orta odakla birlikte giderse onun içinde tüm varlık sonsuza doğru topluca koşar. Böylece etkinle edilgin eşit ölçüde sonsuz bir içinde erir. Tao'ya yüce birlik de denir. Bütün, tüm, tüm varlığı kapsayan kavramları değişik çıkaran sözlerdir. Ancak anlamları birdir. Onun içeriği birdir. Ancak bütünlük belirsiz bir kuram değil, saçma bir nesne değil. Tinsel olanı kendinde taşıyan, genel güncel yaşamla bağlantılı bir yaşam biçimidir. Dışındakilerle uyum içinde bulunduğun sürece bu kökensel biri koru. Bu dışsal varlığın ne gözle görüldüğü anlamına gelir. Gerçek insan doğa ve insanla birleşir. Bütün nesneleri eşit görür. Onun için tüm nesnelerin içine yerleşmiş bir karşıtlık söz konusu değildir. İnsanla doğa arasında karşılıklı bir uydulaşma yoktur. Bütün nesneler yozlaştırılmamış kökensel bir birlik içinde görülür ya da onlara böyle bir uzaklıktan bakılabilir. Hepsi eriyip birbiriyle kaynaşabilir. İşte gerçek anlayış yetisi budur. Plotinus'un öğretisinde öne sürülen de budur. O der ki, yüce olan özünde ayrılık olmayandır. Dahası sonsuzca olduğu gibi kalandır. Ancak biz yalnızca şimdi olana erişiriz. Bunu da kişisel ayrılmışlığımızı yitirdikten sonra başarabiliriz. Bütün Taocu yazılar, simgeler bu yaratma birliğini vurgular. İnsanlık ve tüm yaratıklar evrensel bütünün bölüm bölüm gerçekleşmeleridir. Nesnel görünüşler evreninde bu tek tek yaratıklar ayrı birer varlık gibi görünürler. Bu bir yanılsamadır. Gerçekte bir gövdenin birbirinden ayrı, bağımsız gibi görünen, öyle sayılan öğeleri birlik bütünlük içindedir. Değişiklik görünüştedir. Yetkin kökensel durumda bütün nesneler arasında bir kardeşlik vardır. Bir geleneğe göre ilk çağlarda, altın çağlarda tüm hayvanlarla insanların dilleri birmiş. O bilgelerin doğaya uygun olarak bütün yaratıklar diriler arasında toplumsal bir özdeşlik bağlantısı kurmayı amaçlayan örnek görünüşüdür. İnsan bütünleştiği oranda ayrılmayı azımsar. Bu bir sürüyle yürümek değil, yaşamla birleşme, bütünleşme anlamındadır. Yine bu oranda tüm yaşamın değişim bağlamıyla varlığın özüne girme gücünü tanır. İnsanların çevresinden en çok uzaklaşanı ve toplum dışına çıkanı, yalnızlaşanı nesnel ortamda kendini dışlar. İçe kapanan kişi toplumdan uzaklaşır, belli bir çevrenin içinde kalır. Bütün gezintisi bu yörünge üzerinde dolaşmaktır. Orta durumdan uzaklaşan her devinim bir kişiyi görünüşler dünyasının içine, türlülük ve binlerce nesnenin çevrintisine götürür, uzaklaştırır. Bu durum Lao Tzu'nun dediği gibi, çok gezen gezdiği oranda az bilir. Bu bütünleyici, eksiği giderici süreci düzenleyen orta yolu seçmek denge kurmaktır, sona varmaktır. Çevrenin sınırları çizilmiştir. Yazıya aktarılan anlamda bir yaşam görüşünü çevrelemektedir. Bir bakıma ortanın dışında da dar ölçüde bütün yönleri görebilen bir yaşam biçimi devinime geçme olanağı vardır. Orta yol son yalınlıktır. René Guénon'un deyişiyle orta yerde tüm karşıtlar dışa dönük bir yaşam anlayışının içinde bulunanlar aşkınlaşmıştır. Çelişmeler yok olmuştur, eksiksiz bir denge içinde çözülmüştür. Burada bir aykırılık, çelişki bulunamaz. Orada simyacıların şu bütün güçleri yeniden birleştiren, toplayan ve doğanın odağı anlamında söylenen töz vardır. Bu başka bir anlamda Aristoteles'in devinmeyen devindirici dediğidir. Boyutları olmayan birliktir. Özel köklere götürendir. Burası göğün istencini, bütüncüllüğü, Tao'yu kapsayan bir odaktır. Chuang Tzu şöyle diyor. İnsanın bir yüceliği vardır. Bütün nesnelerin bir olduğu, yaşam ve ölümün belli bir tözün ayrı yanları olduğu bilinmelidir. Yaşam ölümü izler. Ölüm yaşamın başlangıcıdır. Ne gün sona erdiğini kim bilir? Yaşam ve ölüm birbirlerini izleyen bir çizgi üzerindeyse yakınmam için elimde ne var? Bütün nesneler birdir. Neyi seversek diridir. Neden tiksinirsek yıkılmıştır. Ancak yıkılmışlık kendi yörüngesinde diriliğe dönüşür. Dirilik de yine yıkılmışlığa çevrilir. Başka bir yerde de şöyle yazıyor. Gerçekten yetenekli olanlar nesnelerin birliğini anlayabilirler. Bu nedenle araya ayrılıklar sokmazlar. Tersine geneli ve alışılageleni izlerler. Genel ve alışılagelen, içlerinde bütünlüğün genel doğası dile gelen tüm nesnelerin doğal işlevidir. Onlar bütünün genel doğası ardınca giderlerse mutludurlar. Mutluysalar yetkinliğe yaklaşmışlar demektir. Taocular için kökensel yetkinlikten kopuş birliğin bozulmasına ayrılmışlığa dayanır. Yaşlıların bilinci yetkindir. Ne yolla yetkin olunur? İlkin onlar birlikten öte varlık bilmediler. Nesneleri görmediler. İşte yetkin bilinç budur. Ona eklenecek bir nesne yoktur. Sonra nesnelerin var olduğu bilincine vardılar. Ancak araya bir ayrılık sokmadılar. Daha sonra hepsini birbirinden ayırdılar. Ancak yargıdan kaçındılar. Onlar yargı vermeye başladıklarında Tao yıkıldı. Tao'nun çöküşüyle kişisel yeğlemeler ortaya çıktı. Ancak Chuang Tzu, bu bilge kişi kökensel yetkinliğe dönerek yüce birliğin bilincine varmışken şunları söyleyebildi. Evren ve ben bir varoluş içinde birlikteyiz. Ben ve bütün başka nesneler hep biriz. 5. Bölüm Şuang Tzu ve Bilgeler. Şuang Tzu'nun yazılarında felsefenin nerede bittiğini, şiirin nerede başladığını saptamak güçtür. O bir ozan bilge ve metafizikçi ozandır. Onda bilgece düşünme yeteneğiyle ozanca sezgi şaşılacak nitelikte birleşmiştir. Yetkinlik, parlaklık, kesinlik her Şuang Tzu yorumcusunu uğraştıran niteliklerdir. Onun yazılarında kısa dizelerle Tao, Te Ching bir genişlik kazanır. Kolayca öğrenilir. Lao Tzu'nun çetin, bölümcül iğneli özdeyişleri olabildiğince geniş bir anlam kazanır. Çok değerli, anlamlı atasözleri ve ısırıcı özdeyişler bulunur. O, tutarlı, etkili bir biçimle yazar. Lao Tzu ise yazıda bir elmas yoğunluğu taşır. Şuang Tzu'da esnek bir beceri, bir hızlılık vardır. Sevinçle, güçlü sıçrayışla ve cin gibi bir çekicilik izlenimi uyandıran etkiyle yazar. Lao Tzu kökenseldir, bölümcüldür, iğneleyicidir. Onda bir deneme öğretisi görülmez. Şuang Tzu'nun akıcı yazış biçimi karşıtlık içinde etkili, tatlı ve aydınlatıcıdır. Bu yazarların ikisi de değişik tutumda inandırıcı, güven vericidir. Tao Te Ching'in pek de bilinmeyen bu başarılı yazarlığı yanında büyük değer taşıması, Lao Tzu'nun ünlü bir öğrencisi olmasından, öğretmeninin öğretisini genişletip yorumlamasından dolayıdır. Şuang Tzu, Tao'culuğu çiçeklenme evresine getirdi. Yapıdan yalnızca Çin sanatının inceliğinin, güzelliğinin örtüsünü kaldırmakla kalmadı, tersine eleştirinin keskin tadını çıkardı. Kendi gizemciliğinde keskin bir kuşku katarak birbirine bağladı. Lao Tzu gibi o da kendi çağının anlıkçılığı ve yaparcılığı karşısında gerçek yerini almayı başardı. O böylece sonraki çağlarda öğretmeninin en büyük ardılı olarak yükseldi. Onun düşüncelerini dönemin yaygınlaşan uzlaşmacılığı, Çin aile yaşamına Konfüçyus'tan beri damgasını vuran yüzeysel törenseverliği karşısında savunmanın öncüsü oldu. O yazılarında çağının düşünsel boşluğuna ve Konfüçyusçuluğun uzlaşmacı katığına karşı, Lao Tzu ile Konfüçyus arasında beliren alaycı, düzmeci çatışmaları vurgulayan biçimde eleştirilerini içeren büyük bir bölüm sergiledi. Şuang Tzu, birbirinin karşısına yerleştirilebilen değişik içerikli iki öğretinin açıklanmasında atasözlerinden de yararlandı. Bu durum, Tao'cu bilgeler içinde inceden inceyi alaya alıcı sözcükle derin düşünceyi bağdaştırma içinde seyrek bir örnekti. Böyle metafizik araştırmaları ateş ve derin gülüşle bağdaştıran yazan olmamıştır. Şuang Tzu kitabı iç bölüm 1-7, dış bölüm 8-22 ve karışık yazılar 23-33 başlıklarını taşıyan 3 bölüme ayrılmıştır. Bunlar Lao Tzu ve Liye Tzu'nun yazdıkları söylenen yapıtlar gibi bir yorumcu ve yayıncının elinin işe karıştığını açığa vuruyor. Yine bunların Lao Tzu adına ortaya konmuş yazılar olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Nedeni de bunların bir düşünce yüzeyselliği, bir eksiklik göstermesidir. Öyle ki bunlarda şu an suya özgü derinlik, arınmışlık olmadığı gibi parlak bir anlayış da yoktur. Bunlar hep aydınların araya sokuşturdukları özdeyişler, yorumlardır. Eski yazılar üzerinde yazanların hepsi kendiliğinden birer bilgindi. Çin'de o dönemlerde yarı aydın yazmalardan örnekler çıkararak çokluk bilgisizlik nedeniyle başkalarını şaşırtan, yanıltan yazarlar yetişmemiştir. Çin'de eski değerli yapıtlardan örnekler çıkarmayı, böylece yapıtları çoğaltmayı halk istiyordu. Bunlar yapıtın içeriğini anlayabilecek durumda bile değillerdi. Yalnızca kendi yorumlarını eklemekle, bu işi yapmakla yetinirlerdi. Bu yorum ekleme türünden çalışma nedeniyle pek az eski yazının özgün biçimiyle günümüze kaldığı, buna da yazarlarının değişmeyen görüşlerinin yol açtığı olasılığı düşünülebilir. Bu yorumların ve ekleme bölümlerin bir takımı öylesine özenle yapılmıştır ki, özgünü seçip ayırma olanağı yoktur. Çoğunda anlam özdeşliği açıktır. Çin atasözünün dediği gibi, samur kürk köpek kuyruğuyla onarılmaz. Oscar Wilde özgün yazış biçimiyle şöyle diyor. Şuang Tzu yazıldığı gibi kimse söyleyemez onun adını. Çok sakıncalı bir yazardır. Onun yapıtı ölümünden 2000 yıl sonra İngilizceye çevrilip yayınlandı. Bu da erken. Bu yolla birçok saygılı ve anlayışlı kişiye büyük acı çektirildi. Onun felsefesine özgü taslağın içeriğini kendini bilmenin ve kendini geliştirmenin bir örneği olarak onaylamak gerek. Bu durum bizim çağımızdaki gibi bir çağda büsbütün gereksiz görünmezdi. Bu yüzden birçok kişi ona değer vermektedir. Bunu komşularını eğitmek için yapmaktalar. Onların güzel bilincinden zaman kavramını silmek istemekteler. Kendi kendilerini eğitsinler diye. Oysa bunu diyebilecek anlayışta kimse var mıydı? Bana öyle görünüyor ki biz önceden Şuang Tzu'nun yıkıcı eleştirisinde gücün girişini korusaydık, kendi kendimizi günlükle tüsülemenin ussal alışkanlığına özgü sınırları belirleme gereğinde kalırdık. İnsanı oyalayarak dangalaklığın ötesine geçiren tuttuğu yol biricik iş övgüdür. Bu yolda yürümesinin, boyuna övülmesinin nedeni de budur. Çuantuzu'ya Çu devletinde en yüksek bakanlık görevi önerilmişti. O, bu öneriyi bir bilginin doğal yaşam özgürlüğünü, kent yaşamının sıkıcı yüzeyselliğini öne sürerek geri çevirmişti. Bu olay, öz saygısının içeriğini yansıtan bir özdeyişle belgelendi. Bilge, günün birinde balık avlamaya çıktığında kendisine yüksek bakanlık görevini önermeye gelen imparatorluk elçisiyle karşılaştı. Başını kaldırıp bakmadan şöyle dedi: "Ben, sizin başkanınızın atalardan kalma sandıkta bir kutu içinde sakladığı kutsal bir kaplumbağa olduğunu duyarım. Üstelik bu kaplumbağa 3000 yıldır ölüymüş. İmdi, inanır mısınız, bunun ölümde bile saygınlık kazanacağına ya da canlı olabileceğine ve bataklıkta kuyruk sallayarak gezip eğleneceğine?" Görevliler, "Dolaşacağı kesin," dediler. Bilge, "Öyleyse o sizinle dolaşacak," yanıtını verdi. Sonra da, "Bırakın beni, kendi kuyruğumu sallayarak dolaşayım," dedi. Çuantuzu'nun yapıtlarında tavuculuğun gizemsel çekirdeği kendi bütünlüğü içinde açılıp gelişmiştir. Onu anlayabilmek için doğrudan doğruya nesnelerin doğasıyla karşılaşmak gerekir. Bu konuda usun kanıtların geçerliği yoktur. Soruna yanıt bulamazlar. Ancak benimle tartışma konusu olabileceğini düşün. Beni dışladıktan sonra yapabileceğin ne var senin? İçimizden biri haklı, öteki haksız ya da ikimiz haklı, yine ikimiz haksız olabilir mi? Biz ikimiz karşılıklı bir anlaşmaya varamayız, ötekiler de karanlığa bırakılır. Ben bu tartışmayı bitirsin, kessin diye kime yakarayım? Düşüncesini bildiğim bir kişiye sorabilirim, ancak o düşüncesine direnirse ne yapabilir? Ben düşünceme de, düşüncesine de bağlı bir kişiye sorabilirim, ancak o ne diyebilir? Ben benim düşünceme de, kendi düşüncesine de pek bağlı olmayan bir kişiye sorabilirim, ancak o ne söyleyebilir? Bu tutum benimle senin aranda, başkaları arasında belli bir konuda anlaşıp birliğe ulaşmak için geçerli değildir. Peki başka bir yöntemi beklemem gerekir mi? Gizemcinin yanıtı, sonsuzluk devletine girebilmek, oradan bir kaçış yolu bulabilmektir. Bilgeler, insanların tartıştıkları, birbirine anlatmaya, açıklamaya çalıştıkları tüm varlığı kavrarlar. Kanıtlayıcı söylev ereği saptırır. Tao ayrımları bilmez. Söylev sonsuzluk konusunda işe yaramaz. Bilgeler bu evrenin ötesinde bulunan nesnelerin varlığını yadsımaz, ancak onlar üzerinde de durmazlar. Bilgeler bu evrende bulunan varlık üzerinde dururlar, ancak o konuda yargı vermezler. Sonsuzluk devletine giriş, orta yere dönüş, kendi görünür varlığını birin içinde eritmek için ayrılmışlık tasarımından kopma anlamına da gelir. Taocu anlatım türünde bina, kendi gerçek doğasını bulmak için, budacılıkta da var olmak için sonsuzluk devletine girme denir. İki kendi yoktur, yalnızca bir kendi ya da gerçeklik vardır. Ego denen öteki kendi nesnel olaylar evrenine bağlıdır. Büyük kaynağının örtüsü kalkınca yok olan yansıma ışık gibidir. Sri Kamana Maharishi'nin dediği gibi iki kendi olamaz. İnsanın bir kendi yoktur, tersine o vardır, gerçek kendidir. Burada daha önce ne olduğunu aramanın, araştırmanın gereği yoktur. Tavuculuğun görevi de gizemci gibidir. Amaç insanı anlamaya, tanımaya yönelmektir. İnsan gerçek kendidir, Tao'dur. İkisini yeniden birleştirmek gerekir. Gizemci kavramı çokluk yanlış anlaşılmış, şaşırtıcı bulanık güdülerle karıştırılmış ya da gürültülü patırtılı dinsel bir duygu taşkınlığına dönüştürülmüş, gizli uygulamalarla, tapımlarla bilinç bulanıklığına sürüklenmiş, değişik bileşimli sağaltım gereçleriyle ayakta durabilen bir nesneye benzetilmiştir. Gizemci anlatılamayan bir kişi olabilir. Ancak onda karmaşık, bulanık bir durum yoktur. En azından onunki gün ışığında bir dalınç, on binlerce nesne evrenine derinlemesine bir giriş, gölgelerin gölgeleriyle bir oyunu olabilir. Gerçek gizemci bir insanın yapabileceği en ağır görevi üstlenmek ister. Gerçekten büyük insan kendini bilmez. İşte kendine özgü öğretinin doruğu budur. Bu ayrılmışlığın, yargıların ve görüşlerin yarattığı benin yatsınmasına dayanır. Görüşler duyguların bilinmesine bağlıdır. Duygular sürüklenen kumlar gibidir, bölümcüldür, dağınıktır. Bireylere, deneylere, halk topluluklarına ve çağlara göre değişir. Düşünme geçici töze, akıp gidici olana varlık kazandırır. Araçsız doğrudan doğruya bilgi, geçerliliğin kendi kendine olan varlığın dolaysız kavranmasıyla sağlananın, bütünün, görünenin arkasındaki duyguya ulaşmanın bilgisidir. Fichte'nin anlayışına göre gizemci uzak görendir. Bu doğrudur. Onun dışa yönelik bakış güçlerinin önüne ne çıkarsa, aşkın olanın alanına değin uzayıp yayılan ne varsa hepsini görür. Bu nedenle de hoşgörülüdür. İçkin anlamda insanın özünde bulunan en içteki varlığı kavramayı öğretir. Taoculuk, Batı gizemcisinin içgüdüsel anlatım biçimini bilmez. Onda yere fırlatılmışlığın acısı yoktur. Onda kötümserlik, sıkıntı, sevişme eylemine yönelik simgesellik, duygunun yıpratıcı taşkınlığı, içe kapanış ve toplumdan uzaklaşma yapılan eylemler, gövdeyi bir takım acılarla eğitme gibi işlemler bulunmaz. Bu, Tao'cu anlamda doğanın yıpratılmasıdır. Gövde de tin gibi sağını solunu eşit oranda bir çalgıyı andırırcasına dengede tutar, uyumunu, ölçüsünü koruma gereğindedir. İkisi de tinsel alanın yararına çalışan işçilerdir. Bu nedenle kimsenin sapıtan, aksayan bir yardımcısı olamaz. Gövdeyi canın bir tutuk evine dönüştürme olanağı, gerekliliği yoktur. Tersine çok önceleri gövde, kapıları ve pencereleri olan sınırlı özellikler taşıyan bir ev sayılmıştır. Kesin bir gereksinim dönemi oldu. Bu dönemde yararlanma ve düzen içinde yaşama gereği vardı. İçe kapanan kimse bir mağarayı kendine konut edinir. Onun bu evi kendisi oturmadan, oraya yerleşmeden önce de vardı. İnsan kendi tutuk evini katı inançlarının kat katı taşlarından, ön yargılarından, biçimsel davranışlardan, saygı duyduğu kişilerin adlarından yapmıştır. İçe kapanışlarla yaşamın tadını çıkarmaya yönelmeler dengeli durumdan doğan eşit ölçülü davranışlardır. Yin-yang uyumunu bozucu bir anlam taşır. Tao'cu gizemcilik ise aydınca bir işlemdir, içgüdüsel bir uygulama değil. Onun bir takım buyruklar salan, öneriler getiren yönlendirici bir tanrısı yoktur. Bu gizemcilik daha çok evrenin yüce sonsuzluğunu, doğanın en ince ayrıntılarını sessizlik içinde gözlemlemektir. Tao, en büyük karşısında en küçük, en küçük karşısında en büyük değildir. Gerçek onun sınırsız kavrayış gücünü ve engin derinliğini bilmektir. İşte tüm nesneler böyle kavranır. Doğu gizemciliği bulutlara ulaşan, sık sık görüş alanında görünmez olan, doruğu dağın eteğinde görülemeyen bir kar yağını gibidir. Ancak deneyimli dağcılar binbir sakıncayı, güçlüğü göze alarak ona tırmanabilecek durumdadırlar. Buna karşın Batı felsefesi gönlü isteyenin üzerinde dolaşıp zıpladığı, belli bir yönde gitmek istemediği, düzensiz adımlar attığı bir ova gibidir. Bu yolun ortasından da geçilir. Doğuda felsefe insan ırası üzerinde etkili olmadığı sürece yararsız sayılır. Onun temel amacı anlamı yetkin insanlar, bilgeler yetiştirmektir. Irasız bir beyin, çorak bir akademici ya da tinsel bakımdan yetersiz bir profesör örneğinde dengelilik, ölçü yoktur. Bu nedenle o bir yatsıyıcıdır. Bilgeden bütünlük beklenir. O, içinde tüm etkin niteliklerin bulunduğu insan olanaklarının özüdür. Onun başı bulutlara değse de Tao'cunun güvenle bastığı toprak üzerindedir. Chuang Tzu'dan şöyle bir örnek verilmişti. Chuang Tzu yolda giderken yerin altındaydı ancak gökte dolaşıyordu. Bu saçmada, bu soğuk sözcüklerde derin temellere inen bir yücelikle kendi tasarımlarını, düşünsel gücünü ortaya koyuyor. O gök topluluğunda yukarıda çevreyi dolaşıyor, aşağıda da yaşamın ve ölümün ötesinde kalan, başlangıçla sonun nesnel gerçeklerini yaslayan arkadaşları arasındadır. Yaşamın ve ölümün ötesinde durmak bilgenin, yetkin insan, gerçek insan, büyük bütüne ulaşmış diye tanımlanan bir insanın belirtimidir. Bu kavram, bilgiyle, bilinçle donanmış bir insan anlamında da söylenir. Dahası böyle bir kişi kutsal sayılan kişilerle de denk tutulamaz. Kutsal kişi, kutsal işlerle uğraşan kişi ancak yardım işlerinde ikinci aşamada ortaya çıkabilir, din değiştirmede öncülük edebilir. Bilge ise duygusal yanılsamalardan Tao'nun gerçekliğine adım adım sürdürülen dönüşün ürünüdür. Bilgelik kazanmanın, aydınlanmanın, yaşamla ölümün ötesinde derin bilginin nesnel varlıkları olduğu gibi kavrayan, öyle yorumlanan bilginin ürünüdür. Bilge, varoluşun düşünsel taslağını tüm açıklığı içinde kavrayan bu kişi, ne yaşam karşısında kıvanç duyar ne de ölümden kaygılanır, üzülür. O, bu kavramların sonlu olduğunu bilir. Onun büyüklüğü, bütün nesnelerin bir, ölümle yaşamın da özdeş varlığın aşamaları olduğunu bilmesine dayanır. Tüm çağların gerçek insanın ne yaşama sevinci tanır ne de ölüm korkusu. Yaşarken aşkın bir kıvanca kapılmaz, ölürken de direnmez. Bilinçsiz gitti, bilinçsiz geldi, hepsi bu. O, karşısına çıkan ne varsa hepsini derin bir kıvançla karşıladı. Bu yüzden tini özgürdü. O, tüm varlıklarla uyum içindedir. Gelişimiz doğma olanağı taşıdığımızdandır. Durum böyledir. Gidişimiz de doğal akışa uymamızın sonucudur. Elverişli bir sürede sessiz kalan, doğanın akışını izleyen kişiler ne acıyı aldırırlar ne de kıvanca. Onlar çağların akışında bağımlılıktan kurtulmuş insanlar olarak görülmüşlerdir. Bilgeler için bir konut değiştirme var ancak gerçek ölüm yoktur. Evren bütünü beni gövdemin içinde taşır, beni yaşamımla yönlendirir. İleri yaşlarda bana dinginlik verir, sonra ölümde uykuya bırakır. Yaşamım neyi güzel yaparsa ölümüm de öyle yapar. Bilge dinginlik alanına girmiş kişidir. O, evrensel yörüngenin değişken alanından durağan ortama girendir. Bu, karşıt durumu görebilmek için bilgenin en dışsal yalınlığını yansıtır. Dahası sıradan bir aydının dünyaya değgin bilgisindeki tutarsızlığı vurgular. Yetkin kişi tekerleği yaşadığı dönemin nesnel gerçeğiyle döndürür. Ne kimseyi işe karıştırır ne de kendini sıkıntıya sokar. Yetkin, yalın kişi tüm varlıklara kendi yalınlığıyla egemen olur. Ona direnen olmaz. Savaşa girişmez. Onunla savaşı göze alan olmaz. Ateşle su onu yıpratamaz. O, etkin niteliklerini gerçekleştirmiş, yin ve yangı eksiksiz bir uyum içinde kavramış bir insandır. Onda davranışla olanak eş ölçüdedir. Gökle yer birlik içindedir. Bilge, davranma gereğinde kalmasına karşın davranışın yönlendirdiği bir kişi değildir. O, kendi davranışının bilinçli sonuçlarına yönelik isteklere kapılmaktan kaçınır. Böyle bir insan altını dağda, incili denizde bırakır. Varsız olmak için didinmez. Ün tutkusuna kapılmaz, kendini yormaz. O, ne başarıya sevinir ne de yıkımla üzülür. Bilge kişinin yalınlığı arkasında ussal bir dünya görüşü durur. O, anlayış gücünün üstünde değil, şaşırmış, şu anlık denen kurallara uyarak kendi özel örneğine, eğilimine göre etkilenen ve benimsenen yetinin yalın katlığı elinde saptırılmış değil, o temellendirici gerçekliklerle kuşatılmıştır. O, gelişigüzel bir karşılaşma değil, tersine o çağ sayrılığının ilginç bir belirtisidir. İngilizce sophistication sözcüğüyle yeniden değerlendirilmiştir. Sophistication, olumsuz değil, tersine ince, olumlu, cinsel ayrımlı bir anlam taşır. Eskiden çokluk, yıkılmış, arınmış, doğa dışı gibi anlamlara gelen, birbiri ardınca ortaya konan ayağa düşmüş konular ve görkemli başlıklar gibi gereksinmeler türünde yorumlanan, onaylanma ve övgü kavramlarıyla açıklanan bir çöküş belirtimi niteliğinde açıkça anlaşılmış konular vardı. Bütün bu tür eğilimler kişiyi yasallaşmış bir onayla toplumsal bilincin genel yozlaşmasına götürür. Nitekim insan toplumunun duygusuzluğu ve acımasızlığı da yeniden böylece koşullanır. Bir yanda aşırı ve tıka basa doymuşluk, öte yanda yıpratan bir açlığa sürüklenme. Yalınlık, kuramsal bir amaca uygunluk değildir. O, bir isteksizlik durumu olduğundan mutluluğun anahtarıdır. Yine o, önlenemeyen süreyen bir tutkunun durumuyla yayılır. Nesnel bir varlığa ulaşmak ister. Bu nesnel varlık temel neden değil, tersine bir kaçamaktır. Hepsi bu. İstek, durumdan yararlanmak, tutku. Hepsi doğup beslendikleri yaşamı yer tüketir. Şuan Tzu'nun simgesel özdeyişlerinden biri şudur. Güney denizine egemen olan kişiye değişme denir, kuzey denizine egemen kişiye belirsizlik. Orta yere egemen kişiye de yalın kat denir. Değişme ve belirsizlik yalın katlık alanında ortaya çıktı. Orada ona iyi davranıldı. Onun sağladığı gönüldeşliğin geçerli kılınması sonucuna varıldı. Onlar dediler ki, tüm insanlarda görmek, işitmek, yemek ve solumak için 7 delik vardır. Yalnızca yalın kat kişide bunların biri bile yoktur. Biz ona hangi deliğin açılacağını denemek istiyoruz. Böylece her gün bir delik açtılar. Ancak 7. gün yalın kat öldü. Yalınlığın dolgun yorumunda insanın yalınlık içinde durumuyla kıvanç duyduğunu bildiren dünya mutluluğu ve belli yaratılış biçimine kavuşmayla ilgili anlam yoktur. İnsan gereksediğinden, elinde bulunandan çoğunu istemez. Olduğundan daha iyi bir duruma geçmeyi de düşünmez. Başkalarının varsızlığına karşı tutku, kıskançlık gibi olumsuz eğilimleri olmadığından çokları suç işleme konusunda güçsüzdür, isteksizdir. Salt yalınlığa doğru bir geziye çık, kendini ayrılmazlıkla özdeşleştir. Nesnelerin doğasını izle, yandaşlığı, yan tutuculuğu bırak, barış içinde olur dünya. Yalınlık bölünmeyen, ayrışmayan orta yere dönüştür. Boyutsuz odağın en yüksek yalınlığıdır. Bütünlüğün nesnel durumudur. Yazgının etkinliği konusunda Chuang Tzu'dan aktarılmış eski bir Çin öyküsü vardır. Tutkunun dangalaklığı ve olaylarla ilgili bir örnektir. Av, kaçırılanın ele geçirilmesini öneren bir iz sürmektir. Bir adam bir yanda gönlünce güneşlenen bir Ağustos böceğini derin bir ilgiyle gözlemledi. Durumu görmeyen bir peygamber böceği üzerine atlamak üzere yerinden sıçradı. Bir kuş çekirgeyi kaptı. Bu arada adam kendisine saldırmak için yaklaşan kaplanı görmeden kuşu vurmak için yayını gerdi. Tahuculuk ün tutkusundan doğan dangalaklığı bir tahıla benzetir ve kobolda yakışan eğlenceli bir dille yararsızlığın değerini gündeme getirir. Görkemli, gösterişli, ancak kavruk bir ağaç, marangoz için değeri yok. Oysa durumuna acıyarak gider, ötede duran, pek de işe yaramayan bodur ağacı alır. Chuang Tzu üne, sana ya da oruna eğilim duyan insana güler ve der ki, yetkin insan bunları kelepçe ve zincir niteliğinde gördü. Ün ve san kazanmak için davranan kişi kendi özel doğasını yitirir, bilgisiz kalır. yalınlık yaşamı eksiksiz benimsemektir. Yargının düşüklüğünden ve yüceliğinden gelen buruk bir tadın etkisiyle yaşamı aldırışsız değiştirmeye kalkışmak değildir. Düşünülen çokluk yeterli bir anlama ve yaşamın özüne girebilmedir. Genelde bencil acıma duygusuyla karıştırılmış bir boyun eğme, işi Tanrı'ya bırakma değildir. Tersine her deneyin içsel anlamını bulmak için salt bir özümseme yetisi kazanmak, yaşamın düşünsel içeriğini ve içsel bilgeliğini elde etmeye çalışmaktır. İnsanlar arasında geri dönüş olmaz, bu kapsamlı bir anlayış gücü demektir. İnsanların yarattıkları görülebilen nesnel varlık tasarımlarından doğan korku ve kaygıdan kurtulma budur. Bilge kişi elverişli durumlarda da, elverişsiz durumlarda da eş ölçüde mutludur. Ona kimse dokunamaz. Nesneleri geldikleri gibi alır, onların boyunduruğu altına girmez. Yalınlık ve hoşgörü el ele kendiliğindenliğe gider. Bilge kişi eksiksiz yalınlıkla davranır. Bu nedenle onun bütün davranışları kendiliğindendir. Her eksiksiz davranış gereği gibi olur. Yüksek başarılar sıkıntısızdır. Savaşım yetkinliğin önünde duran basamaklara özgüdür. Yetkin insan tepki gösterir. Kendiliğinden olsa da işe seçim karışmaz. Ne olduğunu bilmeden büyük sanatçılar sanatçılar arasında kendiliğinden oldular. Ne olduğunu bilmeden bilgeler bilgeler arasında kendiliğinden oldular. Yalnızca bilgelere, sanatçılara öykünmek güç değildir. Biz bir kez dangalak ya da köpek olamayız. Ayrıca biz öyle olmayı kolayca ne isteyebiliriz ne de denemeye girişebiliriz. Kendince göreli iyi başarılara bakmak hep kendiliğinden olan da bu yollu yetkinlikten daha yakında gözlemlenir. Kana bulanmış atlardan ikisi boyun boyuna koşuyorlar dört nala. Ben seçeydim onları. Daha kolay olurdu koşuş alanı. Koşuculardan ikisi yan yana koşuyor. Ben seçsem ödül alırdı. Eli kolu daha görkemli olan. Okunmazdı sıkıntısı yüzünde. Kendiliğinden Niktao'nun niteliğini taşır. Ne idiyse öyleydi. Biz belirlenmiş nesnelerin kaynak nedenlerini bildiğimizi ileri sürebiliriz. Ancak ortada şöyle bir soru kalır hep. Bu kaynak nedeni nedir? Biz bu soruyu sürekli genişletirsek bir yerde durmamız gerekir. Kendiliğinden olan kendini yaratmıştır. Öyleyse bir nesne neyse odur. Ancak biz bu nesnenin kaynak nedenine göre bir soru ortaya atamayız. Biz ancak bu odur diyebiliriz. Kendiliğindenlik üzerine kurulu metafizikte mantık, düşünsel tutarlılık ya da bir felsefe çığırı aramak anlamsızdır. Mantık büyük kapının önünde öküzün durumudur, doğru yolda yürümedir. Mantık dışı durumsa yön değiştirmeye olanak sağlar. Sen bağlanmış bir boğanın önünde ya da öküzün yanında gidiyorsan o körü körüne gittiğinden azgınlığını sürdürür ve kapıya bindirir. Sen kurtuldun demektir. Nedeni de sen kendini o yana bu yana atabilecek durumdasın. Bu mantık dışı durum değişik yolların seçilmesine olanak sağlar, bütün yanlarla ilgili sorun görülebilir. Doğada pek az doğru çizgi vardır, böyle ya da şöyle, kesin bir tutum için batıda yayıldığı gibi gerekliliğin olmadığı anlamını içerir. Nitekim nesnel olgular alanında aktöreye, mekaniğe bağlı kalanlarda gizemcilik yoktur. Yaşamda bir nesne başka bir nesneden ortaya çıkabilir, bu iki nesne kolaylıkla yerlerini değiştirebilir. Katı bir ya öyle ya böyle gündeme getirilirse biri ötekini karşıtıyla güçlendirir, çeliğiyle pekiştirirse aradaki uçurumu da genişletir. İşte doğu düşüncesinde mantığa az önem verilmesi bundandır. Mantık durağandır, verimsizdir. Mantıkçının anlayış ortamı dışında geçerli olmayan bir takım kurallar getirir. Böylece insan bir kurallar dizisi oluşturabilir, yürürlüğe koyabilir. Sonra onları karşı çıkılmaz nesnelermiş gibi görür. Doğu anlayışı kavramların sağlıklı işleyişini düşünmemiştir. Oysa Batı'nın bilimsel anlayışında onlara büyük bir önem verilmiş, özen gösterilmiş, düşüncenin tutuklu evinde çok sıkı bir denetim altında tutulmaları sağlanmıştır. Kesin bir bilimde de böyle davranılmak istenir. Ancak içinde olanakların büyük bir etki alanı bulunan ve geniş bir yorumlama özgürlüğünü kapsayan yaşam için böyle eğilip bükülen uygulama yeterli değildir. Okakura Kakuzo bu konuda şöyle der. Bütün Asya topluluklarının genel kalıtında bulunan en yüksek doruğa çıkan evrenselleşen bu yaygın sevgide yine Asya topluluklarının başardığı büyük dünya dinleri ortaya çıkmıştır. Bu dinler Akdeniz'in, Baltık Denizi'nin denizci toplulukları aracılığıyla kollara ayrılmış, değişik öbekler niteliğinde yerleşmiş, benimsenmiş, yaşam dolayısıyla araştırılmış ancak bir erek gözetilmemiş. Taucu ülkelerin üzerinde dolaşan sis, bulutlar arasında görünmez olan dağ dorukları, evrende sürüp giden su taşkınları, katılıkların doğaya aykırılığı ve değişmez saptamalar konusunda birer öyküdür. Bunların pek çoğu sisler içinde görünmez, birçoğu da sağlıklı bilimle, kanıtlamayla güvenceye alınmış ancak gizlenen açığa da çıkabilir, görülebilir. Salınan bulut bir açılır bir kapanır, kayar yarı karanlık kulelerin arkasına. Çok geçmedi, seni görelim. Tavuculuğun bu yiğitçe çıkışı ussal anlayışın anlatımını saçma anlamsız bulur. Onun işlevi tini kendi yolundan saptırmak, tutarsızlığa düşürmektir. Karşıtlık ve saçmalık bu yararlılığından ve duyularla yönlendirilen dünyada saklı bilinç alanını açığa çıkarır, gözleri önüne serer. Tavucu yazarlar reductio ad absurdum, saçmalığa indirgeme, anlayışın uzmanlarıdır. Saçma, anlamsız olan gizemciliğin her biçiminde sindirilir, özümsenir. Tavuculuk ondan yararlanmakla kalmaz, tersine kendini de anlamsız sayar. Bu da onun kendini tüm yolların en aydını, en yalını saymasındandır. Onda bir çocuk bilgeliği vardır, doğaya usta daha yakındır. O kesinlikle gizemcidir, ancak o bunu doğru, benimsenen yaşamın gerçek Tao olduğunu bildiğinden yapmakta, kendini bu ortamda görmektedir. Anlamsız olan bir takım yanılmalara, kurallaşmalara ve kısırlaştırmalara yol açan öğretilere ve savlara bağlı görüşler konusunda insanları engeller.